46. ayrım, sayfa 248. Borçlar Frederick'in sırtında bir yüktü. Ayrıca yeni ve sürekli değişmekte olan yasal sınırlamalar, vergiler ve para cezaları da ona rahat vermiyordu. 1927'de İstanbul'a gelen bir İngiliz bu konuyu vurguluyordu. Bugün Türkiye'de iş yapan yabancıların önüne sürekli engel çıkarılıyor. Sudan gerekçelerle para cezasına çarptırılıyorlar. Türk mahkemelerinde sonu gelmez davalar açmadan bir sorunu gidermek mümkün değil. Hukuk sisteminin kendisine gelince kanun ve yönetmelikler kimsenin yetişemeyeceği bir hızla meclisten geçiyor. Gerçekten de o yılın başlarında Maxim gibi işletmeleri hedef alan sıkı bir kısıtlama dalgası İstanbul'u kırıp geçirmişti. İl valisi toplu danslara kimin katılıp kimin katılamayacağını, kimin kiminle dans edeceğini ve kimin dans dersi alıp alamayacağını belirleyen çetrefilli bir yönetmelik çıkardı. Bir hafta sonra birkaç yüz kabere mevcut yönetmelikleri şu veya bu şekilde ihlal etmiş olduğu için kapatılmıştı. Frederick ve Maxim'in gözümüzün önünde beliren son görüntüsü, hüzünlü olmakla birlikte neyin yanlış gittiğine de açıklık getirmektedir. Büyük bir Doğu Akdeniz turuna çıkmış, Ohio'lu orta yaşlı bir iş adamı olan Carl Greer, 1927 Nisan'ın sonlarında İstanbul'da 3 gece mekanına gitmiş ve bunları karşılaştırmıştı. İlki başkonsolosluk yakınında Garden Bar denilen, kentteki tek zengin kabere olarak tanımlanan bir yerdi. Greer, giriş ücreti diye bir şey olmadığı ve çok geniş bir müşteri yelpazesi olduğu için buranın başarılı olduğunu hükmetmişti. Bir şişe Fransız şampanyası için birkaç yüz dolar ödemeye hazır büyük müsriflerden gece boyu bir bardak limonata ile idare eden pintilere dek çok çeşitli müşteriyi ağırlıyordu. İkinci yer, Greer'ın başarılı Garden Bar'dan çok daha süslü bir işletme olarak tanımladığı Maxim'di. Greer, fiyakalı görünüşüne rağmen buranın keyif kaçırıcı bir havası olduğunu düşünmüştü. Çünkü dans pisti boştu ve akşam yemeğine gelmiş olanların sayısı onları eğlendiren orkestra üyelerininki kadar değildi. Neden böyle olduğu Greer için aşikardı. İşgal döneminde çok para yapan Frederick artık burayı eski müşteri kitlesi için cazip kılamıyordu. Ve artık tüm kazancını kaybetmekte olduğu acıklı bir sürece girmişti. Greer'in gittiği üçüncü yer İstanbul'un kaymak tabakasının taşınmış olduğu Yıldız Gazinosu'ydu. Ve Greer burasını öve öve bitiremiyordu. Şarktaki hatta belki de dünyadaki eğlence mekanları içinde çarpıcı bir yer. Gerçekten doğuya özgü bir ihtişam. Fransız Riviera'sındaki her kumarhanenin yanında sönük kalacağı bir kumar salonu. Greer önemli bir ayrıntıyı Yıldız Gazinosu'nun kumar masalarında 300 kişinin toplanmış olduğunu da belirtmişti. Kısacası Frederick'in kentin gece hayatında kendine edinmiş olduğu yer artık geçmişte kalmıştı. Ve yeni durumuna uyum sağlayamadığı için kapana kısılmıştı. Maxim Yıldız'ın görkemiyle cazip yönleriyle yarışamazdı ve Frederick büyük borçlarından dolayı Maxim'i daha geniş bir müşteri kitlesine de açamıyordu. Sonunda Frederick kaçmayı denedi. 1927 yılının Mayıs başlarında Greer Maxim'i can çekişirken gördükten birkaç gün sonra ve alacaklılarının onu tutuklatmak üzere olduğu bir sırada Frederick Ankara'ya kaçtı. Kimsenin ona orada ulaşamayacağını umuyordu. Ankara İstanbul'dan 450 kilometre kadar uzaktı. İstasyonlarda uzun molalar vererek ağır ağır giden trenin buraya ulaşması neredeyse koca bir gün aldı. Sanki 8 yıl önce Odessa'dan kaçışının kötü bir taklidiydi bu. Frederick en büyük umudunun gerçekleşme olasılığının çok az olduğunun farkındaydı elbette. Ancak daha önce de büyük bir felakete uğramaktan kurtulmuştu ve bunu bir kez daha denemeye karar verdi. Ama artık 55 yaşındaydı ve bu kolay olmayabilirdi. Türkiye'nin yeni başkenti Çorak Engebeli Orta Anadolu'daki eski ama meşhur bir kentten ortaya çıkarılmıştı. 1927'deki nüfus 74 binden ibaretti. Bununla birlikte Cumhuriyet kendi bürokratik kurumlarını oluşturduğu ve girişimcilere hızla değişmekte olan bir kente özgü fırsatlar sunduğu için hızlı bir büyüme içindeydi. Frederick Ankara'nın ileri gelenlerinden Mustafa Fehmi Bey adında biriyle tanıştı. Çankaya yolu üzerinde Yenişehir tepesinde bütün kenti gören güzel manzaralı bir mülkün sahibiydi. Tahmin edilebileceği üzere birlikte burayı harika bir yaz bahçesine dönüştürmeyi planladılar. Villa Can adını alacak, çok lüks bir restoranı olan tamamen modern bir işletme olacaktı. Yaz sezonu açılmak üzereydi ve ellerini çabuk tutmaları gerekiyordu. Şöhreti ve uzmanlığı nedeniyle inşaat işi ve düzenlemeden ve bahçenin gelecekteki yönetiminden doğal olarak Frederick sorumlu olacaktı. Frederick ile yeni ortağı paralar tükendiğinde, daha doğrusu para vaadinin boş olduğu ortaya çıktığında ancak personelin bir kısmını işe almışlardı. Rus göçmenlerin işlettiği mevcut işletmelerden kaynaklanan sıkı bir rekabet söz konusuydu. Çok geçmeden bildik sorunlar baş gösterdi. Borçlar, bozulan sözleşmeler ve kızgın diplomatlar. Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Frederick'i Amerikan vatandaşı olarak tanımadığından habersiz ama İstanbul'daki yürek burkucu geçmişinin farkında olan Ankara'daki Fransız Başkonsolos, Amerikalı mevkidaşına şikayette bulundu. Frederick'in işe aldığı, sonra da kovduğu Bay Galanga adında bir şef, otel faturasını ödeyecek parası olmadığından kentte çakılı kalmıştı. Sözleşmeye göre bu, Frederick'in ödemekle yükümlü olduğu bir meblağıydı. Bu arada İstanbul'da beklenen felaket oldu ve Frederick'in alacakları Maxim'e el koydular. Mayıs sonlarında Radyo adlı bir derginin editörlerinin eski gece kulübünde bir klasik müzik konseri düzenlemelerine izin verdiler. Bununla birlikte iğneli bir dille yemek ve içki servisi yapılmayacağını ilan ettiler. Bir ay sonra Frederick'in Tarabya'daki eski yeri yeni bir mekan sahibinin yönetiminde yeniden açıldı. Artık eski Villa Tom olarak belirtiliyordu ve Frederick'in Moskova'daki geçmişini bilen biri tarafından ikinci olabilecek bir hareketle akvaryum olarak adlandırılmıştı. Frederick Villa Can planları yıkıldıktan sonra Ankara'da bir restoranda yardımcı garson olarak kısa süreliğine bir iş buldu. Ne şanssızlık ki İstanbul'dan tanıdığı eski bir müşterisi o sırada Ankara'da bulunuyordu ve Frederick'in çalıştığı restorana uğradı. Frederick'i bambaşka bir konumda gördüğünde sevimli zincirin ve Maxim'in eski sahibinin hala hayatta olmasından şaşırmıştı. Frederick hiç bozuntuya vermemiş ve ısrarla işinin iyi gittiğini söylemişti ama gerçekte eline ayda 30 TL, bugünün parasıyla 700 dolar geçiyordu. Elvira ve iki oğluna para göndermeye çalıştığı da düşünülürse bu zar zor geçinilecek bir paraydı. Frederick aynı zamanda kendine kötülük etme pahasına mağrurdu. Bu eski tanıdığından İstanbul'daki alacaklarına, Ankara'ya gelmeleri koşuluyla borçlarını ödemeye hazır olduğunu iletmesini istedi. İster bu kibirli davranış onları kışkırtmış olsun, isterse kendiliklerinden onun izini sürmüş olsunlar, Frederick'in alacakları 1927 yılının Ekim ortalarında onu buldular. Bu defa daha fazla tartışma veya pazarlık olmadı. Frederick tutuklandı ve Ankara'da hapis cezasına çarptırıldı. Toplam borcu 9.000 TL gibi ezici bir miktardı ve bugünün parasıyla 250.000 dolar ediyordu. Bu borcun bir kısmını ödemek şöyle dursun, yetersiz karavanaya ilave yiyecek alacak parası bile yoktu. Frederick'in İstanbul'daki dostları ve eski çalışanları aç kalmaması için para toplayıp ona gönderdiler. Elvira ve oğlanlar da büyük ölçüde onların yardımseverliği sayesinde ayakta kalabildiler. Ancak çok geçmeden hayat onlar için o kadar zorlaşacaktı ki Elvira korkunç bir kumar oynayarak çocuklarını arkadaşlarının gözetimine bırakıp bellerini doğrultmanın bir yolunu bulmak için Avrupa'ya gitti. Frederick'in sonunun Yıldız Gazinosu'nun çöküşüyle aynı döneme denk gelmiş olması son derece ironiktir. Yıldız'ın başarısı Maxim'in çöküşünü mühürlemişti. 1927 ilkbaharında Türk yönetimi Serra'dan yeni vergiler almaya karar verdi. Serra ödediği yıllık verginin bunları zaten kapsadığını söyleyerek yeni vergileri ödemeyi kabul etmedi. İki taraf arasındaki anlaşmazlık devam etti. Ta ki 12 Eylül 1927 akşamı 22.30'da Yıldız'ın en civcivli olduğu sırada Türkiye Cumhuriyeti Genel Temsilcisi yanında birkaç yardımcısıyla birlikte çıka gelip gazinonun kapatılmasını emredinceye kadar. Resmi gerekçesi kadınlar da dahil Türk vatandaşlarının burada kumar oynuyor olmalarıydı. Tıpkı Monte Carlo'daki kumarhaneye Monte Carlo'luların girememeleri gibi Yıldız'ın da yalnızca yabancılara açık olması gerekiyordu. Bu sorun mahkemeye taşındı ve dedikoduların ardı arkası kesilmedi. Yabancılara çok para kazandırdığı için Yıldız'ın kapatılmasını bizzat Gazi'nin istediği de bu söylentiler arasındaydı. Perde arkasında ne dönmüş olursa olsun Yıldız Gazinosu bir daha hiç açılmadı ve saray sonunda müzeye dönüştürüldü. Yıldız 1927 yılının başlarında kapatılmış olsaydı Maxim ayakta kalabilir miydi diye düşünmemek elde değil. Ama belki de bu hiçbir şeyi değiştirmeyecekti. Bir Amerikalı diplomatın Yıldız olayından çıkardığı ders şuydu. Yabancı imtiyaz sahiplerinin Türk yetkililerle ilişkilerinde yaşadıkları zorluklar bir kez daha görülmüştü. Frederick'in son ayları hakkında fazla bir şey bilinmiyor. 1927'nin oyuna gelindiğinde İstanbul'da hapisteydi. Burada borca girmiş olduğu için Ankara'dan buraya nakledildiği anlaşılıyor. Frederick'in eski gece kulübünün yeni sahipleri tarafından 22 Aralık'ta Yeni Maxim adıyla açılmış olması acı bir tesadüftü. Onlar da Frederick'in akşam yemeği, dans, caz, Amerikan bardan oluşan kusursuz karışımıyla müşteriyi çektiler. Bunu sonraki onlarca yıl aynı şekilde sürdüreceklerdi. Türk hapishanelerinde koşullar hapishane nerede olursa olsun acımasızdı. Binalar çok eskiydi. İstanbul'da ünlü Sultanahmet Camisi'nin tam karşısındaki ana hapishane 14. yüzyılda inşa edilmişti. Birçok mahkum suçlarının niteliğine bakılmaksızın büyük koğuşlarda bir arada tutunuyor, bir adi suç nedeniyle 15 gün hüküm giymiş biri 15 yıl hapis giymiş yeni bir sabıkalıyla birlikte hapsedilebiliyordu. Mahkumlar çoğunlukla kendi başlarının çaresine bakmak durumunda kalıyorlardı. Yiyecekler miktar ve nitelik bakımından değişiyordu. İlave yiyecek satın alabilmek her zaman hayatiydi. 1928 yılının Mayıs sonlarında Frederick resmi bir Amerikan konsolosluk raporunda bronşit olarak belirtilen bir hastalığa yakalandı. Daha önceleri onu iki defa ölümle burun buruna getirmiş olan zatürenin yükseltmiş olması daha olasıdır. Durumu Pera'daki Fransız hastanesi Pasteur'e götürülmeye gerektirecek kadar ciddiydi. Grand Rue de Pera'da Taksim Meydanı'nın biraz ötesindeki bu hastane yeni Maksim'e 5 dakikalık yürüyüş mesafesindeydi. Hastaneyi işleten rahibeler Frederick'i hayırseverlik gereği geri çevrilemeyecek bir vaka olarak kabul ettiler. Frederick 12 Temmuz 1928'de Salı günü bu hastanede 55 yaşında öldü. Elvira ülke dışında olduğundan defin işlemleri arkadaşları tarafından yapıldı. Bu arkadaşlarından biri de Kuzey Carolinalı bir siyah olan Isaac Tron'du. Vaktiyle Maksim'de çalışmıştı ve vasiyet hükümlerini o yerine getirdi. Diğer arkadaş Bay Bertet'ti. Bebekteki talihsiz girişiminde Frederick'le işbirliği yapmıştı ve aynı zamanda oğlanların vasilerinden biriydi. Frederick anılmaya değecek bir mal bırakmadı. Frederick'in cansız bedeni ertesi gün 14.30'da cenaze töreni için Harbiye'deki Saint-Expeditrum Katolik Kilisesi'ne götürüldü. Aynı gün Taksim'in kuzeyinde Feriköy semtindeki Katolik Latin mezarlığına gömüldü. Burası ilk olarak Stella'yı açmış olduğu yere uzak değildi. Cenaze törenine oğulları ve 60 kadar kişi katıldı. Sabit bir mezar taşına verilecek para yoktu ve bugün hala yerinde duran bu mezarlıkta Frederick Bruce Thomas'ın nerede yattığı tam olarak bilinmiyor. Birkaç Amerikan gazetesinde ölümüyle ilgili çıkan yazılarda ondan Konstantinopolis'in Caz Sultanı olarak söz edilmiştir.